Ayrım 29.
Sayfa 509. Bir bak da gör, bu kadehe bir zerre bile sığar mı? Sözü yanlış anlamış ve aldanmışsın. Bu görünen kadeh ve bu şarap, bilinen şarap değildir. Bu kötü düşünceleri, bu ayıplamaları gaybı gören şeyhten uzak tut. Ey boş şeyleri konuşan kişi, şarap kadehi şeyhin kendi benliği, varlığıdır. Oraya şeytanın idrarı sığmaz. Şeyh Hakk'ın nuru ile dudağına kadar doludur. O beden kadehini kırmış, baştan başa nur olmuştur. Hazreti Cüneyt demiştir ki, şarabın safiyeti ile kadehin rengi birbirine o kadar benzedi ki, birbirinden ayırt etmek o kadar zorlaştı ki, sanki şarap var kadeh yok yahut da kadeh var şarap yok dersin. Sahip bin Abdülvezir'e isnat edilen bu şiir çok arifanedir. Güneşin nuru pislik üzerine düşmekle pislenmez. O yine aynı nurdur. Şeyh dedi ki, bu elimdeki ne senin bildiğin şaraptır ne de kadeh. Ey inkarcı, gel de buna bir bak. Mürit geldi, şeyhin elindeki kadehi aldı. Onun saf balla dolu olduğunu görünce, müridi oraya getiren o hak düşmanı şaşkınlığından kör oldu. O sırada şeyh de kendi müridine, git bana şarap ara, şarap bul getir. Çünkü bir hastalığım var, ağrıdan sızıdan ölecek gibiyim. Bu ağrıları gidermek için şarap içmek zorundayım. Velilerin şeriatça men edilmiş, yasaklanmış şeyleri yapmaları, ya o maddeleri değiştirmek, etraftakileri imana getirmek, yahut da zaruret halinde oldukları içindir. Yoksa gösteriş için asla değildir. Zorlukta her pis şey temiz olur. Velileri inkar edenlerin başına lanetle toprak yağsın. Bu beyitte Bakara suresinin 173. ayetine işaret var. O mürit meyhaneleri dolaştı ve şeyhe götürmek için her küpün içindekini tattı. Fakat bütün meyhanelerdeki şarap küplerinde şarap bulamadı. Çünkü bütün şarap küpleri balla dolmuştu. Ey rintler, bu ne hal, bu ne iş? Hiçbir küpte şarap göremiyorum, bulamıyorum dedi. Bunun üzerine bütün rintler ağlaya ağlaya, ellerini başlarına vura vura şeyhin yanına geldiler. Ey büyük şeyh dediler, ayağının kuvvetliliğinden bütün şarapları bal oldu. Şarabı murdarlıktan döndürdüğün, bal yaptığın gibi ruhlarımızı da manevi pisliklerden döndür, arıt. Kamil insanın şeyhin hakikatini görmeyenin imandan haberi yoktur. Kafir kimdir? Kamil insanın şeyhin hakikatini görmeyen imanından haberi olmayandır. Ölü kimdir? Şeyhin ruhundaki yüksekliği, enginliği bilmeyendir. Kafir görmediği için inkara kalkışır. Allah hiç görünür mü? O her şeyi ihata etmiştir. Muhit olan, yani ihata edilmiş bulunan, kendini ihata etmiş olanı nasıl ihata edebilir ki onu görebilsin? Denenmiştir ki ruh her şeyden haberi olmaktır. Kimin daha fazla haberi varsa onun ruhu da üstündür. İnsanların ruhu hayvanların ruhlarından daha üstündür. Neden? Çünkü bizim ruhumuzun her şeyden daha fazla haberi var. Demek ki meleğin ruhu da bizim ruhumuzdan üstündür. Çünkü melekte hissi müşterek, ortaklaşa duygu yoktur. Bizi nefsani isteklere götüren, bizi hayvanlaştıran beş duygudan onlar münezzehtir. Onlar sırf nurdur. Hissi müşterek, ortaklaşa duygu, bizde mevcut bütün duyguların muhassalası, bileşkesidir. Görünürde olan beş duygumuz onun casusları sayılır. Gönül sahibi olan, nefislerini yenmiş bulunan nebilerle velilerin ruhları da meleklerin ruhlarından yüksektir. Filozoflar bunun aksini söyleseler de sen hayreti şaşkınlığı bırak. Bu yüzdendir ki melekler Adem aleyhisselama secde ettiler. Çünkü onun ruhu meleklerin ruhundan üstündür. Yoksa daha üstün olanın kendisinden daha aşağı olana secde etmesini buyurmak yerinde bir buyruk olmazdı. Bu yüzden denilmiştir ki meleklerin bilgisizleri avamı Müslümanların avamından, müminin havası da meleklerin havasından yüksektir. Allah'ın lütfu, adaleti gülün dikene secde etmesini nasıl hoş görür? Ruh yükselince, üstünlükte ileri gidince, Meleklerin ve akılların ulaşamayacağı makamı aşınca artık her şey ona ram olur. Her şey ona boyun eğer. Kuş da, balık da, insan da o yüksek ruha boyun eğer. Çünkü o arttıkça artmıştır. Öbürleri ise eksiklikte, azlıkta kalmışlardır. Ey kamil insanı, veliyi hor gören, yüzü yıkanmamış pis adam, ne yapıyorsun, kiminle kavga ediyorsun, kime haset etmektesin? Sen bir arslanın kuyruğu ile oynuyorsun, sen meleklere saldırıyorsun. Şer nedir bilmeyen, tamamıyla hayırdan ibaret olan, şeyhe ne diye kötü söylüyorsun? Kendine gel de o alçalışı kendin için yükseliş sayma. Kötü kimdir? İşi insanları ateş gibi yakan bir haydut. Şeyh kimdir? Ezel denizinin ta kendisi. Ateş her zaman su ile korkutulur. Çünkü onu söndürür, onun düşmanıdır. Fakat su yanmaktan, alevlenmekten hiç korkar mı? Sen de ezel denizi olan şeyhin karşısında ateş gibisin. Ayın yüzünde leke, ayıp görmeye, cennette diken toplamaya kalkışıyorsun. Ey gül değil de diken arayan kişi! Sen cennete girebilsen orada kendinden başka diken bulamazsın. Güneşi balçıkla sıvamak istiyorsun. Ayın 14'ünde bir noksan, bir gedik, bir çatlak arıyorsun. Dünyada parlayan, göz kamaştıran, nurlar saçan güneş bir yarasa yüzünden hiç gizlenir mi? Ayıpları kamil insanlar, pirler beğenmedikleri için ayıp sayılmıştır. Ayıpları, gizli şeyleri de onlar kıskanmışlar. Açığa çıkarsa insanlar rahatsız olurlar diye düşünmüşlerdir de o yüzden ayıplar gizlenmiştir. Şarap içmek Hristiyanlıkta ve Musevilikte ve başka dinlerde helal olduğu halde İslamiyet'te haramdır. Hazreti Peygamber Efendimiz ve sahabelerinden bazıları şarap içmek haram sayılmadığı ve yani Cenab-ı Hak tarafından yasaklanmadığı zamanlarda bile içki içmemişlerdir. Kendileri onu içmeyi ayıp saymışlar, nefislerini haram kılmışlardır. Ayıba gelince Cenab-ı Hak ayıpları bildiği için bazı makbul kullarına ayıbı bilmek kerametini vermiştir. Hatta kalplerden geçeni bilmek ve kabirlerde olup bitenleri görmek, yani kabirde bulunan ölünün nimet içinde mi, azap içinde mi olduğunu bilmek, görmek hassalarını da vermiştir. İşte bu gerçek veliler böylece ayıbı bilmek ve görmek hassalarına nail oldukları halde Allah'ın sırlarını muhafaza hususundaki gayretlerinden o sırları kıskanmışlar. Halk bilirse rahatsız olur, endişeye kapılır diye kimseye söylememişlerdir. Gaybın gayb olmasını istemişlerdir. Eğer haber vermiş olsalardı gayb kalmazdı. Bari velilere uzaktan olsun hizmet etmeye çalış. Şimdiye kadar uzak kalışından pişman ol. Hemen işe koyul. Büyük velilerden Abdullah Ensari Hazretleri dervişlerine demiş ki, her velinin bir sözünü ezberleyin. Ona muvaffak olamazsanız, o mübareklerin isimlerini hatırınızda tutarsanız, onlardan manevi feyz alırsınız. Hiç değilse onlar hakkında kötü zanda bulunma, iyi zanda bulun. Böylece o yoldan sana bir feyz rüzgarı gelsin. Sen onlara haset ederek neden rahmet suyunun önünü kesiyorsun, bağlıyorsun? Uzakta bile olsan velilere karşı alçak gönüllü, saygılı ol. O tarafa yönel. Çünkü Kur'an'da nerede olursanız olun yüzünüzü o tarafa döndürün diye buyurulmuştur. Bu beyitte Bakara suresinin 144. ayetine işaret var. Bu ayet kıble değiştirilmesi hakkındadır. Kabe putane olduğu için Müslümanlar önceleri namaz kılarken yüzlerini Kudüs'e çeviriyorlardı. Hicretin 2. senesinde Recep ayında Beni Seleme yurdunda öğle namazı kılınırken Kudüs'e karşı Peygamberimiz ashabıyla beraber namaza durdular. Farzı kıldırırken 2. rekattan sonra Kabe'ye dönülmesi Hazreti Peygamber'e namazda vahyolunmuştu. Bu ayet nazil oldu. Peygamber de yüzünü Kabe'ye çevirdi. Evliyalar bu teveccühün manevi yönünü düşünürler, Hakk'a yönelmeyi kastederler. Bir eşek hızlı yürüyeyim derken çamura düşerse kalkmak ve kurtulmak için uğraşır durur. Orada kalmak, oraya yerleşmek için düştüğü yeri düzeltmeye kalkışmaz. Çünkü oranın yaşanacak bir yer olmadığını bilir. Senin duygun, eşeğin duygusundan daha mı aşağı ki gönlün, kötü huylar, günahlar, manevi arzular çamurundan sıçrayıp kalkmıyor? Günah işlerken yorumlarda bulunuyor, kendini haklı çıkarmaya uğraşıyorsun da gönlünü seni alçaltan duygulardan çekip çıkarmak istemiyorsun. Bu davranış benim için uygundur. Ne yapayım, elimden bir şey gelmiyor. Allah kerem sahibidir. Azze düşmüş kulunun suçuna bakmaz diyorsun. Halbuki Cenab-ı Hak işlediğin günahları bilmekte ve vicdanın seni suçlamaktadır. Ama sen kör sırtlan gibi gurura kapılıyor, suçlarını görmüyorsun. Sırtlan ağlamak isteyenler, bu mağarada sırtlan yoktur, dışarıda aramalıdır derler. Avcılar bu sözü söylerler de mağaranın ağzını kapatırlar. Sırtlan da bunların benden haberleri yoktur der. Yine sırtlan der ki, bu düşman benim burada olduğumu bilseydi, bu sırtlan nerede diye nasıl seslenir? Bir kişinin, Allah benim suçuma bakmıyor, işlediğim günahlara karşılık bana bir şey yapmıyor demesi ve Şuayb'ın aleyhisselam ona cevap vermesi. Şuayb peygamber zamanında biri, Allah benim birçok ayıbımı ve günahımı gördü diyordu. Ben de bu kadar günah ve cürüm gördüğü halde Allah lütuf ve keremi ile benim kusuruma bakmadı. Hak Teala Şuayb'ın kulağına gizlilikle, gayb yolu ile fasih bir dille buyurdu ki o adama cevap olarak de ki ben bu kadar günah ettim de Allah keremiyle beni suçlamadı, sorumlu tutmadı diyorsun. Ey aklı kıt adam, ey doğru yolu bırakıp çöllere düşen zavallı, sen aksine ve tersine söylüyorsun. Senin kaç kere cezanı verdim ama senin haberin yok. Baştan başa bağlısın, ayağından başına kadar zincirler içinde kalmışsın. Sen duygularının, nefsani isteklerinin esiri olmuşsun, farkında değilsin. Ey kara tencere, kat kat işler içindesin. Bu iz senin iç yüzünü karartmış. Senin gönlünde pas üstüne paslar var. Bu paslar öyle yığılmış ki, gönül gözün görmez olmuş. İlahi sırlara karşı perdelenmiş, kör olmuş gitmiş. O iz, o kurum yeni bir tencereye vursa, arpa kadar bile olsa eseri o tencerede görülür. Çünkü her şey zıttı ile meydana çıkar. Kalaylı tencerenin beyazlığı üstünde o kara iz fena bir şekilde kendini gösterir. Fakat dumanın etkisiyle tencere kararınca onun üstündeki kara lekeyi çabucak kim görebilir? Demirci zenci olursa duman onun yüzünde bir iz bırakmaz. Fakat beyaz tenli birisi demircilik ederse dumanın tesiriyle onun yüzü kararır. O da günahın tesirini çabucak anlar da aman ya Rabbi diye ağlayıp sızlanmaya başlar. Fakat günah işlemekle ayak direr, kötülüğü adet ederse kalp gözüne toprak doldurmuş olur. O günahı görmez, vicdan azabını da hissetmez olur. Hazreti Mevlana Mesnevi'nin bir yerinde buyurur ki, sen bir günah işleyecek olursan, kendinde bir gam görürsen, bir vicdan azabı hissedersen, öyle bir hale maruz kaldığın vakit derhal tövbe ve istiğfar et ki, o gam Allah'ın emriyle ve sana bir ihtar olarak gelmiştir. Tövbe etmeyi hatırına bile getirmez, günah onun gönlüne tatlı gelir, derken de dinsiz olur gider. O pişman oluş, o ya Rabbi deyiş ondan gider. Gönül aynasına 5 kat pas çöker. Onun demir kalbini, kas katı olan kalbini paslar yemeye koyulur. Temelinde yok etmeye girişir. Bir hadis-i şerifte demir paslandığı gibi kalpler de paslanır buyurulmuştur. Ya Resulallah, onun cilası nedir diye sorulunca Allah'ı zikretmektir cevabı verilmiştir. Beyaz bir kağıt üzerine yazı yazarsan, o yazı bakınca okunur. Yazılı bir kağıt üzerine yazarsan, yazdığın anlaşılmaz, okunması güçleşir ve yanlış okunabilir. Çünkü mürekkebin siyahlığı üst üste gelince, iki yazı da körleşmiştir. Manası kalmamıştır. Eğer o kağıda 3. kere yazı yazarsan, onu kafir kalbi gibi simsiyah edersin. Peygamber Efendimiz bir hadislerinde, hakikaten bir kul bir günah işlerse kalbinde siyah bir leke hasıl olur. Eğer istiğfar ederse o leke cilalanıp zahil olur. Eğer o günahı tekrar işlerse leke artar. Nihayet kalbi simsiyah olur. O karanlık Hak Teala'nın Kur'an'da bahis buyurduğu Mutaffifin suresi 11-14. Ayetlerinde açıklanmıştır. Öyleyse her şeyin çaresini bulan Allah'a sığınmaktan başka ne çare vardır? Bakır gibi olan günahkarın ümitsizliğine iksir, Allah'ın rahmet nazarıdır. Ümitsizlikleri Hakk'a arz edin ve ondan rahmet ve hidayet ümidinde bulunun ki, devasız dertten, yani kalbinizin kararmasından, paslanmasından kurtulasınız. Cenab-ı Hak, Zümer suresinin 53. ayetinde, Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyiniz diye buyurmuştur. Şuayb bu nükteli sözleri Allah kereminden ötürü benim kusuruma bakmıyor diyen kişiye söyleyince peygamberin ruhani nefesinden onun gönlünde güller açıldı. Onun ruhu göklerden gelen vahyi Şuayb'dan duyunca günahlarımın cezasını verdiyse belirtisi nerede diye sordu. Şuayb peygamber dedi ki ya Rab bu adam sözümü dinlemiyor günahlarının belirtisini istiyor. Cenab-ı Hak buyurdu ki, ben suçları, günahları örterim, sırları söylemem ama onun belalara uğradığına dair ancak bir belirtiyi söyleyeyim. Onun cezasını verdiğimin bir tek belirtisi şu, o kulluk vazifesini yapıyor, oruç tutuyor, namaz kılıyor, zekat veriyor, daha başka işler yapıyor. Fakat hiçbirinde bir zerre kadar bile manevi zevk bulamıyor. İbadetlerde bulunuyor, hayırlı işler işliyor ama bir zerre bile tat alamıyor. İbadeti şeklen iyi kulluğu güzel ama ruhu manası güzel değil. Cevizler çok iyi ama içleri boş. İbadetlerin meyve vermesi için gönülde manevi bir zevk lazımdır. Çekirdeğin fidan vermesi için içli olması gerektir. İçi olmayan çekirdek hiç fidan verir mi? Cansız suret hayalden başka bir şey değildir. İşte edilen ibadetlerden ve yapılan işlerden zevk almak, manevi bir heyecan duymak lazımdır. Eğer zevk alınmıyorsa, Hakk'ın yaptığımız hareketlerden memnun olmadığını anlamamız ve hemen tövbe ve istiğfar etmemiz gerekmektedir. Bir farenin, bir devenin yularından tutup çekmesi ve bu yüzden kendini üstün görmesi, gurura kapılması. Küçük bir fare bir devenin yularını kapmış, eline almış, kurula kurula gidiyordu. Deve kendi huyu, uysal tabiatı yüzünden onunla yol alıp giderken, fare kendi küçüklüğünü göremeden ben bir pehlivanmışım, bir yiğitmişim diye böbürleniyordu. Deve farenin bu düşüncesini anladı. Hoş, şimdi ben sana seni gösteririm dedi. Gide gide kocaman bir filin bile geçemeyeceği büyük bir nehrin kenarına geldiler. Fare orada durdu, şaşırıp kaldı. Deve, ey dağda ovada bana arkadaşlık eden dedi. Neden durakladın, neden şaşırıp kaldın? Haydi yiğitçe nehrin içine gir. Sen benim kılavuzumsun, öncümsün. Yol ortasında böyle şaşırıp kalma, susma. Fare, arkadaş dedi. Bu su pek büyük, pek derin bir su. Boğulurum diye korkuyorum. Deve, dur bakalım suyun derinliği ne kadarmış diyerek hemen nehrin içine ayağını bastı. Ey kör fare dedi, su diz boyuymuş. Ne diye şaşırdın, aklın başından gitti. Fare dedi ki, nehir sana göre karınca, bize göre de ejderha gibidir. Çünkü dizden dize fark vardır. Ey hünerli deve, su sana diz boyu ama benim başımı 100 arşın geçmedi. Deve, öyleyse dedi, bir daha terbiyesizlik etme ki onun kıvılcımı ile bedenin ve canın yanmasın. Sen kendin gibi farelerle boy ölçüş. Fakat farenin deveye söylenecek bir tek sözü bile olamaz. Fare, tövbe ettim, pişman oldum. Allah için olsun şu öldürücü, şu boğucu sudan beni geçir diye yalvardı. Deve ona acıdı da, haydi dedi, sıçra da hörgücümün üstüne çık, otur. Bu sudan geçmek veya başkalarını geçirmek benim işimdir. Ben senin gibi 100 binlercesini geçiririm. Bu hikayede fare başından büyük işler görmeye kalkışan, kendini başkalarından üstün gören, böbürlenen bir kişinin sembolü olduğu gibi, deve de sabırlı, tecrübeli, olgun bir insanı göstermektedir. Mevlana hikayeyi anlattıktan sonra hikayeden bir takım fikirler, duygular çıkarmaktadır. Bu münasebette söylenen mübarek beyitlerin her biri bir irfan deryasıdır. Ey gafil insan! Madem ki peygamber değilsin, ötelerden haber alamıyorsun, sana uyanlar da yok. Bu yolda haddini bil, geri kal. Büyük bir velinin arkasından yürü ki bir gün nefsaniyet kuyusundan çıkıp Hazreti Yusuf gibi bir mana padişahı olasın. Madem ki bir mana padişahı olamadın,
Hiç değilse sadık bir kul ol. Madem ki gemici değilsin, gemi kullanmaya kalkışma. Madem ki alışverişten anlamıyorsun, bu işte olgun değilsin, yalnız başına dükkan açma. Nefsani arzulardan elini yıka, temizle, sonra iyi işler hamurunu açmaya bak. Dinleyin ve susun emrine kulak ver ve sus. Madem ki hakta fani olup hakkın dili olamadın, kulak kesil. Bu beyitte Araf suresinin 201. ayetine işaret vardır. Söyleyeceksen bile soru tarzında söyle de sözün bir şeyler öğrenmeye yarasın. Padişahlar padişahıyla hiçbir şeyi olmayan fakirler gibi, yoksullar gibi konuş. Kibrin ve kinin başlangıcı şehvetten zenginliğe, dünyevi isteklere karşı duyulan aşırı sevgidendir. Bu aşırı arzuların gönüle yerleşip kalması, kök salması da adetten, alışkanlıktandır. Şehvet kelimesi çoğu zaman cinsi istek anlamına kullanılırsa da asıl manası nefsin istekleridir. Eski bilginler şehveti ikiye ayırmışlardır. Şehveti celiye, görünen şehvet ve şehveti hafiye, görünmeyen, gizli kalan şehvet. Şehveti celiye, zenginlik, iyi yaşamak, heva ve heves peşinde koşmak istekleridir. Şehveti hafiye ise herkesin methini ve tazimini, kendisini üstün görmesini arzu etmek, yüksek mevkilere göz dikmektir. Bir hadiste şöyle buyurulmuştur. Sizin için korktuğum şeylerin en korkuncu, riya ile şehveti hafiyedir. Şehvetin celisi de, hafisi de elde edilince sahibine kibir verir. Biri çıkıp da ona nasihat verecek olsa, ona adeta kin besler. Demek ki kin de, kibir de şehvetle başlıyormuş. Kötü huy alışkanlıkla kuvvetlenince, seni ondan vazgeçirmek isteyene kızarsın, kin bağlarsın. Sen kil yemeye alışırsan, o kili yemene engel olan kişi sana düşman görünür. Kil bir çeşit yağlı çamura verilen addır. Sabun icat edilmeden evvel insanlar o çamuru sabun yerine kullanırlarmış. Bazı kişiler o çamuru yerler ve tiryakisi olurlarmış. Puta tapanlar bile alışkanlıkla puta tapmayı huy edindiklerinden, putun etrafında toplanırlar, onları yollarından alıkoyanlara düşman olurlar. İblis önceleri melekler arasında büyük tanınmış, kendini üstün görmeye alışmıştı. Bu alışkanlığı yüzünden Adem'i hakir, aşağı gördü de. Benden daha üstün biri olamaz ki, benim gibi birisi ona nasıl secde eder dedi. Halkın başına geçmek, başkanlık etmek, ezelde yokluk panzehiri içen asil ruhlardan başkasına zehirdir. Dağ yılanlarla dolu olsa bile korkma, içerisinde zehirleri tesirsiz bırakacak panzehir de vardır.